Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Haftanın öne çıkan dış politika gündemini her zaman olduğu gibi yine yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile değerlendirip analiz etme gayretinde olacağız. Sevgili dinleyenler, malumunuz seçimlere şunun şurasında çok fazla bir zaman kalmadı. Dolayısıyla iç gündemimiz seçimlere kilitlenmiş durumda. Partililer seçim vaatlerini açıklamaya başladı. Seçim beyannameleri, peşi sıra gelen anket sonuçları, seçimlerden tek başına iktidar çıkıp çıkmayacağı koalisyon ihtimalleri içeride en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Dış gündemde ise geride bıraktığımız bir hafta boyunca en çok konuşulan konuların başında uzun zamandır olduğu gibi yine Suriye krizi vardı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 70. dönem toplantıları vesilesiyle bir araya gelen dünya liderlerinin yoğun diplomasi trafiğinin ana gündeminde Suriye krizinin ne şekilde çözüleceği meselesi vardı. Birleşmiş Milletler'de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında merakla beklenen zirve gerçekleşti. Taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğü, IŞİD ile mücadele ve kontrollü geçiş süreci tartışıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin temel ilkelerde uzlaştığı haberlerinin hemen akabinde bir süredir Suriye'deki askeri varlığını artıran Rusya'nın dün ilk kez Suriye'de hava operasyonu düzenlemesi ciddi bir tedirginliği beraberinde getirdi. Suriye'nin Laskiye kentinde konuşlandırılan Rus jetlerinin Hama ve Humus'taki IŞİD hedeflerini vurduğu açıklansa da vurulan hedeflerin IŞİD değil Suriyeli muhalifler olduğu belirtildi. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan diplomasi trafiğiyle birlikte Rusya'nın son Suriye hamlesinin muhtemel bölgesel ve küresel sonuçlarını konuşacağız. Suriye'de oluk oluk akan kan bu kez gerçekten durdurabilecek mi, yoksa sorun daha da çetrefilleşiyor mu? Vekalet savaşının sahipleri sahaya mı iniyor? Suriye'de ne değişti de uluslararası toplum ilk kez bu kadar ciddi bir biçimde soruna eğilme gereksinimi duydu? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme gelen çözüm önerileri neler oldu ve bu öneriler ne kadar gerçekçi bulundu? Suriye'deki geçiş sürecinin Esed'li olmasını direten çevreler mi, yoksa Esed'siz olmasını direten çevreler mi geri adım atacak? Hem Batı'nın hem de Rusya'nın derdi gerçekten Suriye mi, yoksa güç kavgası mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye özelinde neyi hedefliyorlar? Washington'un Suriye'nin kuzeyindeki PYD ile girdiği işbirliği nereye doğru evrilecek? Evet, bu minvaldeki pek çok sorunun cevabı uluslararası çevrelerde aranıyor ve siyasi analizlerde yoğun bir biçimde tartışılıyor. Biz de Dünya Gündemi programımızda Suriye ve bölgenin geleceğine ilişkin gündeme gelen ve dillendirilen senaryoları, tahminleri ve beklentileri masaya yatıracağız. Vaktimiz ölçüsünde haftanın öne çıkan diğer uluslararası gelişmeleri hatırlatma gayretinde olacağız. Evet, Dünya Gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Dünya gündemi programımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, Arap isyanları ya da Arap baharı denen sürecin başladığından bu yana Orta Doğu coğrafyasının çok ciddi bir değişim sürecinden geçtiğini, gerçeğini sıklıkla vurguluyoruz. Biz de programımızda bunun altını defalarca çizdik. Evet, hem yakın coğrafyamızda güç dengelerinin ve sınırlarının değiştiği köklü bir değişim yaşanıyor. Yaklaşık 100 yıl sonra tarih tekerrür ediyor demek mümkün. Müthiş bir güç mücadelesi yaşanıyor Orta Doğu üzerinde. Bu coğrafya üzerinde var olma mücadelesi yürüten hemen hemen tüm uluslararası çevreler olanca güçleriyle abanıyorlar bölgeye. Arap Baharı denen süreçte sıraya Suriye geldiğinde değişimin hiç de kolay olmayacağı biliniyordu. Suriye'nin Mısır'a, Libya'ya benzemediği gerçeği sıklıkla vurgulanıyordu. Nitekim öyle de oldu. 15 günde devrilen Hüsnü Mübarek'in ya da aylarca direnen Libya lideri Kaddafi'nin aksine İran, Hizbullah ve Rusya'nın desteğini alan Esed, halk isyanının 5. yılını geçmesine rağmen ve ülkesinin sadece %14'üne hakim olmasına rağmen hala devrilebilmiş değil. Evet, Suriye'deki isyan ya da iç savaş artık tamamen küresel ve bölgesel güçlerin dahil olduğu bir vekalet savaşına dönmüş durumda. Suriye iç savaşı tüm güçleri içine doğru çeken bir sarmala dönmüş bulunuyor. İşte bu vekalet savaşı artık çok daha kritik bir döneme gelmiş bulunuyor. Vekalet savaşının sahiplerinin bizzat sahaya inip inmeyecekleri tartışılıyor artık. Malum 70. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu son yılların en hareketli kurullarından birine sahne oldu. Suriye krizi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun en önemli gündem maddesiydi. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'sında merakla beklenen ve Suriye'nin de ele alındığı zirvin hemen ardından tarafların bu ülkenin toprak bütünlüğü, laik yapısı, IŞİD'e karşı mücadele ve kontrollü geçiş süreci konusunda uzlaştığı haberleri geldi. Öncelikle hemen akabinde ise bu tür geçişin sonucun ne olacağı dair görüşler tartışılırken Rus lideri Putin'in parlamentodan yurt dışında askeri operasyon izni almasından birkaç saat sonra Rus uçakları Suriye'de ilk hava harekatını gerçekleştirdiler. Hava saldırısının Beşar Esed'in Putin'den acil askeri yardım isteği üzerine gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Moskova, Rus jetlerinin Hama ve Humus'taki IŞİD hedeflerini vurduğu iddia etse de dünyadan farklı sesler yükseldi. Hedefin IŞİD değil Suriyeli muhalifler olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Suriyeli muhalifler başta olmak üzere birçok kesimden saldırının IŞİD'e değil Özgür Suriye ordusuna yönelik olduğu yönünde kaygı içeren açıklamalar geldi. Örneğin Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Halit Hoca, Rusya IŞİD'le savaşmak değil, Beşar Esed'in ömrünü uzatmak istiyor diyerek hava saldırılarının ardında çocukların da olduğu 36 sivilin öldüğünü belirtti. Halit Hoca, bombalanan bölgelerin muhaliflerin IŞİD'den bir yıl önce yenilgiye uğrattığı bölgeler olduğunu ifade etti. Yine adı açıklanmayan Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Rusya'nın Hama'da IŞİD'in kontrolü altında olmayan bir bölgeyi vurmuş olabileceğini dikkat çekerek muhaliflerin tezini destekleyen bir açıklamada bulundu. Rusya'nın müdahalesine tepkiler kadar destek verenler de vardı elbette. Bunların başında İran geliyor. Yine terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'de var. PYD Suriye'de Rusya'ya işbirliği teklifinde bulunarak silah desteğinde bulundu. Öte yandan Rusya dünkü saldırılarının ardından bugün de saldırılarını sürdürdü. Reuters'a konuşan Lübnanlı kaynaklar yüzlerce İranlı askerin de kara harekatına katılmak üzere Suriye'ye gittiğini öne sürdü. Yine Hizbullah ve dolayısıyla Beşar Esed'e yakın Lübnan merkezli El Mayadin televizyon haberlerine göre Rus uçakları Suriye'de 30 hedefi vurdu. Hedefler arasında Fetih ordusu da bulunuyordu. Peki Fetih ordusu kimlerden oluşuyor? Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde muhalif gruplar bir araya gelerek Fetih ordusunu oluşturmuşlardı. Esed güçlerine karşı sahada başarı kazanmak amacıyla kurulan Fetih ordusunda El-Kaide bağlantılı El-Nusra cephesinin yanı sıra Ahrar-ı Şam, Liva-ül Hak, Şam Lejyonu, Cündül Aksa, Ceyşül Sünnet gibi silahlı gruplarda bulunuyor. Fetih ordusunun Suudi Arabistan ve Katar koordinasyonunda kurulduğu biliniyor. Bu arada Amerikalı Senatör John McCain, Rus uçaklarının Suriye'de CIA tarafından eğitilen Özgür Suriye ordusu üyelerini hedef aldığını söyledi. Moskova vurulan hedeflerin Suriye ordusu ile birlikte seçildiğini ifade etti. Kıymetli hocam, uzun bir giriş oldu, bir özetlemiş olduk. Dinleyicilerimiz de son iki gün içerisinde özellikle neler yaşandığını bilmesi açısından bir toparlama istedik açıkçası. Evet. Gerçekten de Suriye krizinde önemli bir dönemece girilmiş bu durumda. Siz nasıl okuyorsunuz bu hızlı dönüşüme iddia edildiği gibi vekalet savaşının sahipleri sahaya mı iniyor? Ne dersiniz? Bu gizgahtan sonra sizin düşüncelerinizi bu sorumuzla almaya başlayalım.
Evet. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Geçen haftadan farklı yeni gelişme Rus uçaklarının bizzat bombardımana katılmış olması. Zaten Rusya ve İran'ın dolaylı olarak bazen de direkt sahada destek verdiğini biliyorduk ama şu anda IŞİD'i bombalıyorum kisvesi altında Hama'yla Humus'u ve özellikle Özgür Suriye ordusunun Şam'a doğru alan kazanmaya başladığı yerleri bombalaması manidardır. Şimdi sokaktaki sıradan bir vatandaş bile bilir ki IŞİD'in Suriye'deki merkezi Rakka'dır. Hı hı. Yani bu uçakların önce Rakka'yı vurması gerekirdi.
Evet.
Ama oranın kenarından bile geçmiyor. Özellikle Esed'e karşı mücadele eden grupları ortadan kaldırıyor. Daha da ironik bir durum. Biz bugüne kadar doğru dürüst sahada IŞİD'le Esed'in savaştığını da görmedik. Hı hı. Şimdi omuz omuza, yüz yüze sokak savaşlarıyla Özgür Suriye ordusu Esed'i gerilettiği alanlar vardır. Fakat ne hikmetse bir şekilde o mesela Suriye'nin o Ürdün sınırı, Irak sınırı ilk önce Özgür Suriye ordusu tarafından ele geçirilmişti. Ve IŞİD alanını Özgür Suriye ordusunu yenerek genişletiyor.
Evet.
Amerikan uçaklarında havadan bombardımanları sayesinde güya işte PYD'ye yardım ediyor görüntüsü altında vesaire. Şu anda görünen o ki denklem değişti. Yani bir tarafta Suudi Arabistan, Katar merkezli Körfez sermayesinde finanse ettiği ve Türkiye'nin de buna tam destek verdiği bir Özgür Suriye ordusu var. Diğer tarafta İran ve Rusya'nın oluşturduğu, Hizbullah'ın da direkt karada savaştığı bir durum söz konusu. Burada şaşıracak bir durum yok. Asıl şaşırtıcı olan Batı'nın konumu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin. Yani bir taraftan sanki Suriye'de işlerin yoluna girmesini istiyormuş gibi yapıp, işte bu mülteci krizine son vermeyi planlıyorlarmış gibi yapıp, akan kanı durduruyormuş gibi söylemlerde bulunup ama bir taraftan da Rusya ile anlaştık deniyor ve bu anlaşmanın sonucu Rusya bombardımana evet, başlıyor.
Yani bunun arkasında belki Batı'nın bir Suriye politikasını 5 yıl boyunca bir türlü oturtamamış olması ifade ediliyor. Gerçekten de Beşar Esed'i istemiyorlar ama Beşar Esed sonrasına ilişkin kaygılarını evet. Bir türlü izale edemiyorlar.
Yani onu ishar ettiler aslında. Hadise benim bakış açıma göre şahsen çok yalın ve sade bir görünümde Rusya ile ABD'nin anlaştığı yegane konu Suriye'yi bir bütün olarak görmek tutmak istiyorlar ve laik bir Suriye. Fakat Suriye'nin genetiğinde, yapısında özellikle kuzey bölgelerinde her ne kadar bugün PYD'nin kurmuş olduğu kantonlarda ki Kürtler de dahil olmak üzere o bölgeden uzaklaştırmış olduğu halka baktığımızda tasavvuf geleneğinden gelen özellikle Nakşibendi kültürünün ağırlıkta olduğu yani hayatın her anında İslam'ın bir şekilde var olduğu bir toplumdur Suriye halkı. Yani bize göre çok daha İslam'la iç içe bir toplum. Siz buraya tepesine bir laik bir yönetici koyup bunca akan kandan sonra hiçbir şey olmamış gibi.
Aslında yani orada ılımlı İslam'a da razı değiller. Yani
evet.
Belki radikalini
yani
bırakın.
İşte Afganistan'da Karzai modeli bir yönetim kurmak istiyorlar ama bunun da tabanda tutmayacağını hesap edemeyecek kadar da strateji ve taktik bilmediklerini sanmıyorum. Şimdi ölümü gösterip sıtmaya razı etme şekliyle artık siz ya bu Esed'in zulmü altında inlersiniz. Yani ölümlerden ölüm beğenin. Bir tarafta Esed diktatörlüğü, diğer tarafta IŞİD'in zulmü. İşte sizin Özgür Suriye ordusu dediğiniz gruplar da 5 yılı aştı. Onların da bir şey yapacağı yok. İyisi mi gelin size işte bir laik böyle şiş de kebap da yanmasın diyen, etliye sütlüye dokunmayan ama Batı menfaatlerine de herhangi bir halel gelmesin diyen bir yönetim olsun. Tabii bu İsrail'in de güvenliğini tehdit etmeyecek bir yönetim olsun. Ve buna da halk evet desin noktasına getirmeye çalışıyor benim kanaatim. Amerika'nın ve Batı'nın yapmaya çalıştığı.
Evet. Yani şimdi teoride böyle bir projelisi olabilir ama pratiğe baktığımız zaman şimdi uzun zamandır öyle veya böyle koalisyon güçleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin başına çektiği koalisyon güçleri Suriye'de IŞİD'i bertaraf etmeye çalışıyor. Havadan düzenlenen bilmem kaç bin adet sortiye rağmen IŞİD hala orada mevcudiyetini koruyor. Yani bu noktada belki gerçekten IŞİD'i bertaraf etmek istemiyor tartışmaları bir tarafa. Şimdi Rus uçakları da benzer bir müdahalede bulunuyor. Buradan netice almaları mümkün mü? Yani kara harekatı başlatmadan ABD'nin başaramadığını şayet Rusya gerçekten IŞİD'i hedef alıyorsa IŞİD'i ortadan kaldırmaları mümkün mü? Esed'in orada yani IŞİD'i ortaya çıkartan nedenler ortadan kaldırılmadığı müddetçe.
Şimdi açıkçası Amerika ve Rusya gibi köklü devlet geleneği olan ve dünyaya nizamat vermeye kalkan böylesi devletlerin, istihbarat elemanlarının o sahayı okuyamamasını düşünmek biraz saflık olur. Ama olayı bir tersinden okumaya çalışalım. Yani IŞİD diye bir terör örgütü olmamış olsaydı, Esed'in bunca zulmüne dünya ne kadar sessiz kalabilirdi? Veya Rusya nasıl Esed'in yanında bu bombardımanı Suriye halkının, sivillerin üzerine boca edebilirdi? Amerika dünyada ne kadar inanılır olabilir idi bunca kimyasal silahlara varıncaya kadar? İşte bir IŞİD adı altında bir, tabiri caizse, bir öcü oluşturuldu ve nedense bir türlü de yok edilemiyor.
Evet.
Yani bunu yok etmenin yollarını biz askeri uzman değiliz ama yani dümdüz bir çölün içerisinde vaha gibi oluşan o şehirlerde mesela Saddam'ın çok güçlü bir ordusu vardı. Evet. Amerika 40 gün bombardımanın arkasından yerle yeksan etti. Orta Doğu'nun en büyük ordularından biriydi. Hatta evet. Türkiye'yi tehdit ediyordu 1989-90'lı yıllarda Saddam Hüseyin. Böylesine bir gücü Amerika bombardımanla yok etti. Ama IŞİD'in ana karargahlarına nedense bir tane bomba düşmüyor.
Yani demek ki bu gerçeklikten de hareket edildiği zaman yani meselenin aslında ne IŞİD belki de ne Esed.
Evet.
Belki de orada bir güç paylaşımı söz konusu.
Evet.
Rusya ile Batı'nın orada veyahut da işte Orta Doğu coğrafyası üzerindeki hedefleri olan kesimlerin, uluslararası merkezlerin, güç merkezlerin, güç odaklarının bir paylaşımı kavgası söz konusu. Ne Rusya Esed'in kara kaşına sebebiyle Esed'in arkasında duruyor, ne de Amerika işte oradaki Esed'in karşısında durduğu için Esed'e karşı mücadele yürütüyor. Asıl kavga daha büyük olması gerek. Yani belki de söylendiği gibi Orta Doğu coğrafyasının yeniden şekillendirilmesi, yani Skype-Picot, yeni bir Skype-Picot meselesi gündeme getiriliyor. Ne dersiniz hocam? Toplu bir harita çizimi söz konusu anlaşılan bölgede.
Şimdi Kudüs'te Mescid-i Aksa'da meydana gelen olaylar, Türkiye'de PKK'nın, KCK'nın, Kandil'in tekrar silahlı mücadeleye başlaması, işte Rusya'nın hava bombardımanına başlaması, yani bunlar öyle spontane gelişmiş tesadüfi hadiseler değildir. Hepsi planlı, programlı. Buna şöyle bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Artık Türkiye taştı. Yani 2 milyon üzerindeki mülteciyle taştı ve bu batıya doğru bir sel gibi akmaya başladı. Bugüne kadar akan kandan etkilenmeyen fakat mültecilerin görmeye başlayınca görüntüleri, konforları ve huzurları kaçmaya başlayan Batı dünyası artık buna bir neşter vurulması gerektiğini düşünmeye başladı. Ve bu neşteri vururken, masayı kurarken de Türkiye gibi bölgedeki ülkelerin mümkün olduğu kadar elini zayıflatmaya çalışıyorlar. Ve dikkat edin, Türkiye artık bu PKK belasıyla uğraşmamış olsaydı Kudüs'teki Mescid-i Aksa'daki İsrail'in yapmış olduğu ve İslam dünyasına karşı alenen bir tahkir edici bu hadiselerde sesi çok daha gür çıkabilirdi. Ama şimdi düşünün, Cumhurbaşkanlığı makamından, Başbakanlık makamından böyle gür bir ses çıktığında halk nezdinde bile deniyor ki ya biz kendi terör hadisemizi hallettik de Filistin mi kaldı diye halk arasında hemen bir algı oluşturma operasyonu olabiliyor. Bu nedenle Rusya'nın da denklemin içerisine girmesiyle birlikte yakın bir zamanda ben Suriye ile ilgili bir karar aşamasına gelindiğini artık düşünüyoruz. Ama burada birbirlerine karşı çok da fazla güvenmeseler bile bazı ülkeler artık bir araya gelme zorunluluğu hissediyorlar. Mesela 2-3 yıl öncesine kadar Türkiye ile Suudi Arabistan'ın, Körfez ülkelerinin ilişkileri yani tabiri caizse biraz limoniydi bu ihvan hareketleri sebebiyle. Ama kader onları şöyle bir noktaya getirdi. Orta Doğu'da bir masanın dört ayağı gibi Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan. Şimdi Mısır'daki darbe neticesinde Türkiye'nin ilişkileri Mısır'la bozulması, İran'la zaten Suriye'de fiilen savaşan bir Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor idi. Ve Kral Selman'ın hemen kraliyete geçer geçmez Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilişkilerini geliştirmesi, evet, bunun bir göstergesidir. Hı. Ve dikkat edin, bu hacdaki hadiselerin altından da ileriki tarihlerde, hı, mevcut krala karşı kraliyet, hı, sarayından bir operasyon olduğunu bile duyabilirsiniz, evet, ileride.
Oraya geleceğiz inşallah programımızın ikinci bölümünde. Evet. Ama Suriye üzerinden ve Rusya'nın müdahalesi üzerinden konuşmaya devam edelim. Şimdi yeni bir tablo ortaya çıkmaya, evet, başlıyor. Bir tedirginlik var. Yani yorum ve analizlere yansıdığı kadarıyla Suriye'nin bir Afganistanlaşmaya, hı, doğru gittiğinin altına da çiziliyor. Şimdi Rusya'nın hedefinin sadece DAEŞ olmadığı, IŞİD olmadığı ve muhalifler olduğu çok net anlaşılıyor. Yani Esed rejimiyle bir araya gelinerek karar veriliyor bombalanacak yerler. Bunu Rus makamları iddia ediyor. Tabii bunun yansımaları olacaktır. Yani IŞİD'i daha da güçlendirmez mi bu hadise? Çünkü Esed karşısındaki muhaliflerin zayıf düşürülmesi, IŞİD'in zemin kazanmasının önünü açtığı sıklıkla vurgulanıyordu. Yani Esed'le baş başa bırakılan oradaki halk mecburen IŞİD'e kaçtığı ifade ediliyordu. Böyle bir süreç, yani sadece Suriye genelinde değil, belki Orta Doğu genelinde IŞİD'in daha çok zemin kazanmasının önünü açmaz mı? Şimdi, neler doğru yani bu Rus müdahalesi?
Şimdi IŞİD'in zemini ne kadar genişlerse ve IŞİD ne kadar güç kazanırsa bölgede bu kaos, karmaşa ortamının
devam edecek,
daha uzun süreceğini gösteriyor. Ama son tahlilde şundan emin olabiliriz. IŞİD var yapıların bölgede kalıcı olabilmesi mümkün değil. Hı. Ama Özgür Suriye Ordusu gibi güçlerin mesela Esed rejimini devirdikten sonra bir yönetim modeli öyle ya da böyle oluşturduğunda bu kalıcı olabilir. Hı hı. İşte gerek Rusya gerek Amerika açısından tehdit olarak görülen bunlardır. Çünkü bunun halk nezdinde bir tabanı söz konusu. Ve bunlar da söylemleriyle Batı'ya güven vermiyorlar. Yani İslam diyorlar. Onların hiç duymak istemediği bir takım terminolojiyle konuşuyorlar. Bu nedenle de Esed sonrasını düşündüklerinde hep uykuları kaçıyor, hı hı, Batı dünyasının. Rusya ise her ne kadar İran'la birlikte hareket ediyor görünse bile Rusya'nın birinci önceliği oradaki mevcut üslerini korumak ve Doğu Akdeniz Havzası'ndan yeni keşfedilen doğal gaz, hı hı, ve fosil enerji yatakları üzerinde bir pay kapabilmek. Çünkü OPEC benzeri bir petrol ve gaz alanında, Gazprom başta olmak üzere, dünyada bu işin tekelini oluşturmaya çalışıyor Rusya. Hı hı. Bu nedenle Doğu Akdeniz, hı hı, havzasındaki o enerji kaynakları üzerinde, yani dünyada şunu unutmayalım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki enerji kaynaklarıyla ilgilenmesi ona çok fazla ihtiyacı olduğundan değil. Hı hı. Vanayı kontrol etmek. Evet. Yani siz Vanayı kontrol edebilirseniz siyaseti de yönlendirirsiniz. Hı hı. Bu nedenle Rusya yavaş yavaş Türkmenistan'daki doğalgaz yataklarını ve bağımsız devletler topluluğu şemsiyesi altındaki ülkeleri yavaş yavaş kendi kontrolüne, hı hı, aldıktan sonra batılı çok uluslu şirketleri oradan gönderdi. Evet. Şimdi Doğu Akdeniz Havzası'nda da böyle bir alan oluşturursa dünya bu enerji savaşında Amerika'yla boy ölçüşebilecek seviyeye gelecek. Biliyorsunuz Çin'in bu konuda çok fazla iddiası yok. Çünkü Çin enerjide dışa bağımlı bir ülke konumunda. Ve biz burada Suriye derken, mülteciler derken, de insan hakları ihlalleri vesaire derken, IŞİD derken perde gerisine bakıyoruz ki dünyadaki enerji kaynaklarının paylaşımı, siyasi rejimlerin kimden yana olduğu. Mesela Suriye Soğuk Savaş dönemi boyunca hep Rus yanlısı bir politika izlemişti, Hafız Esad döneminde de. Şu anda rejim değişirse bu hangi blokta yer alacak? Bu soru sorulması gerekiyor. Mesela Irak Saddam döneminde Sünni Araplar tarafından yönetiliyor idi. Orada terazinin, kantarın topuruzu kaçtı. Çünkü eskiden bir Baas rejimi vardı. Şimdi adeta İran'ın bir devamı niteliğinde bir Irak oluştu. Ve dolayısıyla, evet, Orta Doğu'da bu dengeleri tekrar yerli yerine oturtmak, hı-hı, için mücadeleler yapılıyor. İşte bu sırada da Rusya'nın bence bu bombardımanı elini güçlendirme, yani bir ön harekat yapıyor. Hı-hı. Fakat
pazarlıkta
elini güçlendirme olarak, hı-hı, görmek gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde bunu biraz daha ileri götürürse, hı-hı, bu işin boyutları çok daha değişiyor, vahim ve tehlikeli olur diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi İran ve Rusya'nın Suriye üzerinde ve Esed'in geleceğine yönelik ittifakları biliniyor, beraber hareket ediyorlar. Ama daha uzun vadede, daha genel planda bakıldığı zaman Rusya ve İran'ın Suriye üzerindeki ve bölge üzerindeki stratejik hedefleri tamı tamamına örtüşüyor mu? Farklılıkları var mı? Yani geçenlerde İran yarı resmi medyasında çıkan yayınlarda bir rahatsızlık, Rusya'nın çok fazla ön planda gözükmesinden duyulan rahatsızlığın altı çizilmişti. Ne dersiniz? Örtüşen ve ayrışan yönleri nelerdi Rusya ve İran'ın Rusya Suriye üzerindeki hedeflerine ilişkin?
Mevcut rejimin varlığının sürdürülmesi her ikisinde ortak çıkarına. Fakat İran açısından Irak'ta Şiilerin iktidara gelmesiyle birlikte Lübnan Hizbullah'ı ve arada boşluk, puzzle'ın boşluk tarafı Suriye'dir. Yani Suriye rejiminin bir İran yanlısı, mevcut Esed Baas rejimi olması hayati bir önem taşıyor. Yani İran'ın Akdeniz'e kadar olan hegemonya sahası açısından. Rusya'nın ise böyle bir derdi yok. Rusya'yı ilgilendiren Tartus'taki üssü ve Doğu Akdeniz havzasındaki enerji kaynakları ve bir de Orta Doğu coğrafyasında Amerika'nın etkinliğini kırarak orada ben de varım diyebilmek. Hı hı. Yani işte bu iddialar çerçevesinde bakıldığında Esed rejiminin varlığını sürdürmesi İran'la Rusya'nın ortak paydasını teşkil ediyor ama farklı sebeplerle. Hı hı. Ama Esed rejimi yıkıldığı zaman her ikisi de hesaplarını tekrar baştan yapmak zorunda kalacaklar ve büyük kayba uğrayacaklar. Bu nedenle var güçleriyle mevcut rejimin diktatörlüğü, eli kanlı olması çok da fazla önem arz etmiyor. Çünkü milli çıkarları bunu gerektiriyor.
Evet. Yani peki Rusya'nın Suriye üzerindeki hedeflerine ilişkin kaygılar dillendirildi. Bu kaygıların en çoğunu da belki Türkiye'ye taşıması gerekiyor. Yani Suriye'nin son askeri angajmanının Türkiye açısından sonuçları ne olur sizce?
Şimdi Suriye'ye son aylarda Rusya alenen silah yardımı yaptığını duyurdu. Bu bombardıman işin son perdesini teşkil ediyor. Türkiye açısından bakıldığında Suriye'deki bu rejimin varlığını sürdürmesi demek Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasıyla olan bütün ilişkilerinde adeta önde bir bariyer teşkil ediyor. Artık hani meşhur hikaye vardır. Yani yılanda kuyruk acısı, babada da evlat acısı olduğu sürece bu ilişki sürdürülemez dediği gibi artık biz bu saatten sonra Esed rejimiyle Türkiye'de iktidarda kim olursa olsun ilişkilerimiz bir daha sağlıklı yürüyemez. Yani araya
Esed ayakta kalırsa.
Evet, rejim var olursa. Dolayısıyla Türkiye'nin kırmızı çizgisi bu rejimin bir şekilde derdest edilmesi. Ama onun yerine kurulacak olan yeni Suriye devleti tek bir parça mı olur? Birkaç parçaya mı bölünür? Hı. Rejimin rengi ne olur? Bunların hepsi
butik bir ülke haline mi gelir?
Gelecekteki işte o masa kuruluyor diyoruz ya, o masada kimin ne kadar elinin güçlü olması ve diyelim ki parçalı bir Suriye kimin işine daha çok geliyor? Bütün bir Suriye kimin işine daha çok geliyorsa orada eli güçlü olanın durumuna göre sonuç belirlenecektir. Hı. Ama Türkiye'nin en büyük hedefi burada bir an evvel bu belirsiz ortamın bitmesi ve masaya da elinin güçlü olarak oturması. Türkiye'nin en büyük hedefi bu şu anda.
Evet. Dilerseniz hep Suriye üzerinden gitmeyelim. Haftanın öne çıkan başka gelişmeleri de var. Belki yine Orta Doğu coğrafyasıyla son geliş Suriye ile de nispeten ilişkilendirmek mümkün. Az önce birinci bölümde ifade etmiştiniz. Suudi Arabistan'dan bu gelişmelerden nasıl etkileyeceğine ilişkin. Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı'ndan önce de başlamıştı. Arefe gününde yaşanan sıkıntı, Arefe gününden sonra işte bayram günü şeytan taşlamada yaşanan elim kaza sonucu bir hayli insanın öldüğü, hatta bu noktada farklı rivayetler var. Suud yönetimi 700-800 dolayında kişinin, hacının vefat ettiğini söylerken başka iddialar da var. 4000 rakam ifade ediliyor. Kimi yayın organlarında, özellikle İran medyası tarafından, o cemaratta şeytan taşlama bölgesinde 4000 dolayında kişinin vefat ettiğini söyledi. Bu konu gerek İslam dünyasında gerek ülkemizde de yoğun bir şekilde tartışıldı. Kazanın nedenleri sorgulandı ama sabotaj olması yönünde iddialar olaylar da dillendirildi. İşte Suud yönetimini zora sokma düşüncesiyle yapılmış olabileceği ifade edildi. Tabii Kral Selman dönemi nispeten sıkıntılı geldi. Netice itibariyle Kral Abdülaziz'in yüzlerce torununun idare ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Son Arap Baharı'ndan sonra da Suud'un geleceğine ilişkin bir takım kaygılar dillendiriliyor. Bu Arap Baharı'ndan, Arap isyanlarından en çok etkilenecek ülkelerden biri olarak dillendiriliyor. Özellikle İran'la yaşadığı Şii-Sünni noktasında, ayrışması noktasında yaşadığı sıkıntılardan sonra. Nasıl görüyorsunuz siz Suudi Arabistan'daki bu yaşananları ve muhtemel gelişmeleri?
Öncelikle bu iki kaza ile başlayalım. O Vinç kazasında bayram öncesi bir önemli bir can kaybı oldu. Bir de bu şeytan taşlama hadisesinde. Bu bize gösteriyor ki bu hac organizasyonu sadece bir Suudi Arabistan'ın tek başına ele alıp yürütebileceği bir konu değil. Bütün İslam dünyasından bunu tek başına Türkiye olarak da düşünmemeliyiz. Ortak akılla bir büyük organizasyonun olması gerekir diye düşünüyorum. İkincisi, bu kazalar her zaman olabilir. Fakat bu kazayı kazanca çevirmeye yönelik operasyonların olabileceği kokusu ve kuşkusu var. Birazcık bu işi bilenler açısından değerlendirdiğimizde. Çünkü Kral Selman iş başına gelir gelmez bu tür arkasından kuyu kazma faaliyetleri başladı. Malumunuz bu Suudi Arabistan geleneklerine göre belli bir hiyerarşik sıraya göre kral olunuyor. Önceki Kral Fahd uzun bir süre devlet işleriyle ilgilenemeyecek kadar hasta olduğu için onun çocukları, yeğenleri devletin belli noktalarında tırnak içerisinde bir derin devlet yapılanması oluşturdu. Şimdi bu Kral Selman daha yerli ve daha dindar bir kişi öncekilere göre. Çünkü öncekiler çok daha fazla İngiltere ve Amerika'nın denetiminde ve onların istekleri doğrultusunda pozisyon alabiliyorlar idi. İşte bu İhvan-ı Müslüm'ün hareketine karşı çok acımasız harekat düzenlemesi ve Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını da buna bağlayabiliriz. Fakat Suudi Arabistan, İran'ın en son Yemen'de yapmış olduğu harekat, arkasından İran'ın Amerika ile nükleer işbirliği anlaşması, imzalaması neticesinde kendisini adeta aldatılmış hissine kapıldı Suudi Arabistan. Ve şöyle bir çevresine baktığında kendisine bölgede partner olarak yegane güçlü devlet Türkiye'yi gördü. Ve Türkiye'de biliyorsunuz İran'la adeta şu anda Suriye'de savaşıyor. Mısır'la da bu Mursi'nin darbeyle devrilmesi neticesinde Sisi ve darbe yönetimiyle arası çok kötü. Yani kaderin bir cilvesi, şartlar Türkiye ile Suudi Arabistan'ı ister istemez yani birlikte olmaya ve birlikte hareket etmeye zorluyor. Yani aklın, mantığın, kaderin ve stratejinin iki ülkeyi getirdiği nokta burası. Suriye konusunda da, Yemen konusunda da ve bölgede alınacak bundan sonraki kararlarda da isteseler de istemeseler de Türkiye ile Suudi Arabistan birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Fakat burada Kral Selman'la ilgili şunu söyleyelim. Suudi Arabistan içerisindeki huzursuzlukların en önemli sebeplerinden biri mevcut müesses nizamın, ki Türkiye'den de bakalım yani son 10-15 yılda ki o derin yapıları göz önüne aldığımızda birilerinin menfaatine dokunduğunuzda size başka bir noktadan kuyunuz kazılıyor. Mesela şöyle düşünelim. Mina'da o şeytan taşlaması sırasında 700 kişi hayatını kaybetti veya 5000 kişi kaybetti farz-ı muhal. Peki bu can kayıplarının fazla olduğunu varsaydığımızda o görüntüleri CIA, Mossad veyahut da KGB'nin çekme ihtimali var mı? Hayır. Bunu muhakkak içeriden birileri dışarıya servis etmesi gerekiyor. İşte o birileri mevcut kralın altını oymaya çalışan yani birileri.
Kral Abdülaziz'in sağ kollarını kalan oğullarından bazılarınız Kral Selman'ın işte görevden alınması için bir takım girişimlerde bulundu.
İşte bu kazayı kazanca
yani bu kaza çevirme. Ama sabotaj olmamakla birlikte kaza ama kazadan kazanın ortaya çıkardığı işte algıdan hareketle evet. Kral Selman'ın ayağını
kaydırma yönelik. Bu Orta Doğu coğrafyasında sık sık karşılaşılabilecek hadiselerdir.
Ama tabii hac ortamını bilenler için böyle bir zemin olduğunu belirtmemizde fayda var. Belki bu Suudi Arabistan'daki yaşanan kaygan zemin, siyasi kaygan zemin. Suudi Arabistan'ın mesela Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye üzerindeki varılan gizli anlaşma varsa şayet ona muhalif olabilecek pozisyonuna da konusunda da Suudi Arabistan'ı zora sokmaya yönelik bir şey atraksiyon olarak kullanılabilir mi?
Zaten uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı tehdit ediyor. Yani tehdit şöyle geliyor. Mesela Türkiye'yi de işte PKK terörüyle tırnak içerisinde terbiye etmeye çalıştıkları gibi Batı dünyasının Suudi Arabistan'ın da Kuveyt sınırından şeye kadar Umman'a kadar Kızıl Basra Körfezi boyunca bir şerit halinde çıkıyor petrol. Yani Suudi Arabistan'ın her tarafı petrol denizi değil. O petrolün çıktığı bölgelerde Şii halk nüfus yaşıyor. Ve sürekli olarak Obama Amerika'ya karşı birazcık sesini yükseltecek olduğunda Suudi yönetimi, yani siz İran'la iş tutuyorsunuz, bak bundan sonra biz de yönümüzü Rusya'ya şuraya buraya çeviririz dediğimizde, diyor ki bak o bölgedeki Şiilerin ayaklanabileceğini ve Suudi Arabistan'dan kopabileceğini aklından çıkarma. Bu aba altından sopa gösterme ve ben bunu yapabilme yeteneğine sahibim mesajıdır. Bu nedenle de Suudi Arabistan'ın bir yumuşak karnıdır. Yani varlık sebebi olan petrolün çıktığı bölgede yaşayan yerli ahali Şii. Azınlık, yani Suudi Arabistan'ın o 30 milyonluk nüfusu içerisinde bir azınlık olsa da o bölgede çoğunluktalar. İşte bu da Amerika'nın elinde bir koz olarak duruyor.
Evet. Hocam Orta Doğu'yu önümüzdeki haftalarda mecburen çok sık konuşacağız. Dünya gündeminde zaman zaman da Afrika'ya uzanıyoruz. Burkina Faso'da garip bir darbe girişimi oldu. Yani Burkina Faso kimi tanımlamalarda dürüst insanların ülkesi veyahut da hür insanların ülkesi anlamına geliyor. Burkina Faso'yu birazcık tanıyalım ve son darbe gerekçesiyle neler olup bittiğini bize kısaca özetlerseniz memnun kalırız.
Şimdi Burkina Faso eskilerin Biladu Sudan, Batılıların Sahel kuşağı dediği Sahra çölüyle yağmur ormanları arasında Sahra altında bir bölge. Evet. Ve dünyanın da insani gelişmişlik indeksine baktığımızda en fakir 20 ülkesi arasında yer alıyor. Yani gelişmemişlik adına, fakirlik adına her şeyi bir arada gördüğünüz bir coğrafya burası. Bir Fransız sömürgesi, hızlı bir nüfus artışı var. Eğitim düzeyi oldukça düşük ve altyapı hemen hemen yok denecek kadar az bir ülke. Şimdi böyle bir ülkede yönetim hala geleneksel olarak işte kabilelerin ve işte askeri, sivil bürokrasi ve oturmuş bir hiyerarşik yapı vardır. Orada darbeyi götüren sahiplere baktığımızda bizim Hidayi Vakfı'nda da genel müdür yardımcısı olan Hidayet Bey orada da Vagadugu'da uzun süre bulundu. Kalmış. O bu konuları çok da iyi biliyor. Özel yani sohbetlerimizde de.
Özel bir hizmet alanı Burkina Faso, bunu da ifade edelim.
Şimdi yüksek mahkeme darbe yapan mevcut kişinin seçime girmesini veto ediyor.
Evet.
O da diyor bak veto ederseniz bu işin sonu kötüye var. Çünkü müesses bir nizam var orada. Ve veto edilen, seçime girmesi engellenen şahıs daha sonra darbe yapıyor ve kendi ekibini iş başına getiriyor. Yani mevcut yapıda bu şekilde devam etmiş oluyor. Yani oradaki darbe dediğimiz hadise, o seçimler vesaire bir göstermelik hadise, bir yapı var. Kabileleri, Fransız sömürge sistemini göz önüne alan ve kurulmuş bir düzen var ve siz o düzene birazcık çomak sokmaya kalktığınızda bu şekilde kansız da olsa bir darbe oluyor. Yoksa yani böyle iç savaşa varan bir şey değildir. Yani orada bir Anayasa Mahkemesi'nin suyun önünü kapatmasıyla onlar da silahlı bir darbeyle işi eski rayına oturttu. Yani eski düzen Hani eskilerin deyişiyle eski hamam, eski tas
devam ediyor.
Burkina Faso'da devam evet. ediyor.
Yani belki orada Müslümanların nüfusuna ilişkin farklı rivayetler var. Yani sağlıklı seçim yapılamaması dolayısıyla olduğundan az gösterildiği ifade ediliyor.
İfade edebiliriz. Yani Hüdayi Vakfı'nın da bu konudaki çalışmaları takdire şayandır. Hı hı. Şimdi dünyada bazı bölgeler vardır ki oturmuştur gelenekleri. Mesela Libya'da. Cezayir'de, Mısır'da her ne kadar darbe olsa, katliam olsa, kaos olsa, yani Suriye ve Irak'ta olduğu gibi insanlar Müslümandır. Yani bunlar Hristiyan olmaz. Veyahut da işte Portekiz'de diyelim ki Brezilya'da insanlar Hristiyandır. Fakat bu Burkina Faso gibi ülkeler var. Dünyada böyle Tanzanya gibi, şeyde Balkanlarda Arnavutluk gibi. Yani siz gidip bir takım faaliyetlerde bulunursanız bir sonraki nesil tamamen Müslüman oluyor. Misyonerler gelip bir takım faaliyetlerde bulunursa değişiyor. Ve hamdolsun ki son 10-15 yıl içerisinde başta Türkiye ve Hüdayi Vakfı olmak üzere İslam dünyasından yapılan faaliyetler neticesinde Burkina Faso Afrika kıtasında Müslüman oranının en hızlı yayıldığı ve değiştiği yerdir. Hala gerçi Müslümanlar da Hristiyanların da genel yapısında geleneksel ritüeller dominant olmakla birlikte sevindirici olan orada hem hızlı bir nüfus artışı var hem de mevcut o animist dediğimiz ilkel totemlere tapanlar arasında İslamiyet'i seçenlerin oranı artıyor ve Birleşmiş Milletler istatistiklerinde gösterilen oranlar daima düşüktür. Yani diyelim ki bir ülkede halkın %30-40'ı Müslüman diyorsa siz ona kafadan %50 diyebilirsiniz.
Evet.
Yani kısaca onu söylüyorum. Yani siz internetten baktınız. Şu ülkenin mesela Tanzanya'dan bir grup gelmişti. Ben onlara seminer veriyordum. Dedim ki işte nüfus istatistiklerine göre Tanzanya'nın nüfusu %35-40 Müslüman gösteriyor dedim. Hepsi birden isyan etti. Biz %50'den fazlayız orada. Dedim valla Birleşmiş Milletler istatistikleri bunu gösteriyor. Hepsi yalan diyor. Evet. Yani dolayısıyla Afrika'yı bu şekilde de değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, Burkina Faso'yu inşallah önümüzdeki günlerde de konuşuruz.
Afganistan.
Evet, Afganistan'da da önemli gelişmeler oldu. Kunduz bölgesini Taliban ele geçirdi. Sonra bugünkü medyaya baktığımız kadarıyla tekrardan geri aldığı söyleniyor. Kunduz'daki gelişmelerden başlayalım isterseniz. Afganistan ilişkin neler yaşanıyor Kunduz'da hocam?
Şimdi Afganistan coğrafyası çok dağlık bir yer. Onu öncelikle belirtelim. Bir de Güney Asya ile Orta Asya arasında bir geçiş kuşağı üzerinde. Tarih boyunca da hep böyle büyük güçlerin cephesi konumunda olmuştur Afganistan. Şu anda Kunduz'un olduğu yer ise Afganistan'ın kuzeyinde Tacikistan ve Özbekistan sınırına yakın. Yani Kunduz'un kuzeyi hemen Tacikistan, güneyi Kabil, batısı da Mezar-ı Şerif dediğimiz Özbek bölgesi. Burası bir geçiş bölgesi. Taliban burada yönetimi ele geçirdi. Fakat ben Afganistan'ı ele geçirmeyi şuna benzetiyorum. Yani bir insanın Müslüman olması kolaydır. Şehadet getirirsin, Müslüman olursun. Ama Müslüman kalması o kadar kolay değil. İşte Afganistan'da ele geçirmek kolay da elde tutmak o kadar kolay değil. Çünkü mesela o Ruslar Babrak Karmal davet etti 1979'da. Tıpkı şu anda Esed rejiminin Rusya'yı davet ettiği gibi. Ruslar bir gecede 27 Aralık 1979'du yanılmıyorsam işgal ettiler. Fakat 79'da işgal ettikleri ülkeden 10 yıl sonra çıktıklarında Sovyetler Birliği dağılmıştı. Bütün enerjilerini tüketti. Amerika hemen işgal etti. Fakat nasıl şimdi tası tarağı toplayıp çıkmanın hesabını yapıyor. Yani
Bu noktada bunu sormamız gerekiyor. Rusya Afganistan tecrübesinden ders almış olabilir mi Suriye konusunu alırsak?
Şimdi gerek Rusya'nın gerek Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada işgal ettiği bölgelerde çok büyük tecrübeleri vardır. Yani Amerika'nın Vietnam'da, Rusya'nın Afganistan'da batağa saplanması, yine Irak'ta yaşamış olduğu hezimet vesaire. Bu büyük ülkelerin tarihlerinde, hele yakın tarihlerinde böyle tecrübeleri olduğu için dikkat edin, kara savaşına girmek istemiyorlar. Havadan bombardıman yapıyorlar. Bugüne kadar ben Suriye'de ne Amerika'nın ne de Rusya'nın işte askerinin postalının karaya ayak basacağına dair hiçbir beyanata rastlamadım. Karada savaşacak bir taşeron arıyorlar. İşte bugün bu arayışta önce Türkiye'yi cepheye sürmeye çalıştılar. Türkiye akıllı davranıp düşmedi biraz geri durunca ellerinde kala kala işte Suriye'nin örgütler kuzeyindeki kaldı. İşte PYD kaldı. PYD'yi silahlandırdılar. Çok sofistike silahlar verdiler. Hı. İşte mayın konusunda uzmanlaştırdılar ve bugün Mehmetçi'ye karşı doğuda yapılan birçok hain pusunun da arkasında işte bu PYD'ye batılı askeri uzmanların vermiş olduğu lojistik destek ve askeri bilgilerden kaynaklanıyor. Yani güya IŞİD'e karşı silahlandırdıkları bu PYD militanları Türkiye'ye geldi. Bizim işte başımıza bu işte istemediğimiz sonuçları çıkardı. Yani büyük devletler size bir şeyleri gösterir ama perde gerisinden hiç de ummadığınız sonuçlar çıkabilir. Afganistan'da yani Kunduz hadisesinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Taliban orada kırsal kesimde hala ağırlığını sürdürüyor. Kabil merkezli Batılılar orada bir yeni bir yapı inşa etmeye çalışıyorlar. Tıpkı Irak'ta olduğu gibi Afganistan ordusunu oluşturdular. Nasıl ki Irak ordusu IŞİD'in karşısında tası tarağı toplayıp Musul'dan kaçtığı gibi Batı merkezde oluşturulan bu ordular da dağdaki bu işte Taliban gibi hem yerel unsurlardan destekleyen de araziyi bilen güçlere karşı çok fazla tutunamıyorlar. Evet. Bu da bilinmesi gereken önemli bir hakikat.
Evet, yani bu hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesinde Afganistan gelişmelerinin peşi sıra işte Volkswagen'de yaşanan hadiseydi, emisyon skandalı. Tüm dünya medyasının manşetlerini süsledi kıymetli hocam. Yani dünyanın gündemine bomba gibi düştü ifade tabir yerindeyse. Alman otomotiv devinin işte emisyon ölçümlerin olduğunda düşük göstermesi şirkette milyarlarca dolarlık bir zarara neden oldu. Bu zarardan da en çok pay sahibi olan ülkelerden bir tanesi de Katar olduğu ifade ediliyor. Ekonomik boyutun haricinde siyasi bir boyutu olabileceğini düşünüyor musunuz bu hadisenin? Sizce bununla bitirelim son bir dakikamızı.
Yani şöyle düşünmek lazım. Şu anda dünyayı kirleten unsurları atmosfere salan iki ülke vardır. Yani %50'den fazlasını ABD ve Çin yapıyor. Yani bütün toplam kirliliği bu iki ülke yapıyor. Fakat yani iş gelip Volkswagen'in atmosfere saldığı işte zehirli gazlara baktığımızda bu iki ülkenin toplam kirli atıkların yanında bunlar devede kulak kalacak şeylerdir. Eğer maksat çevre ise bu çok fazla inandırıcı gelmiyor. Evet. Açıkçası genelde Batılıların çok sık yapmış olduğu bir şey vardır. Özellikle Körfez'in böyle birikmiş sermayesini belli bir noktalara yatırması konusunda önce danışmanlık ücreti alırlar, oraya yatırırlar. Ondan sonra da hiç akla hayale gelmedik bir takım oyunlarla zarar ettirirler vesaire. Yani bu işin içinden Katar'ın çıkması da çok tesadüf gelmedi. Enteresandır. Evet, Volkswagen yani bunu olunca herkes Almanya bilir. Evet. Niye Katar zarar ediyor?
Ortaklarından bir tanesi belki Almanya'da var ama. Evet. Yakında çıkar kokusu diyelim bunun arkasından da. Kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle ben Deniz Beytullah Demircioğlu ve hocam yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.